Ayrım 35. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 340. Bu sessiz anda Aydın söze başladı. Askerler köyü bastığı gün babası Mulla Hüseyin'le dağa kaçan Aydın, "Dinleyin hele," dedi. "Gule bana bir olayı hatırlattı. Daha önce babanın anlattığı gibi Elaziz'de bize annemlerin sürgün edildiği şehri söylemediler. Bizi bir esir gibi trenle batıya götürdüler ve orada köleler gibi bir patrona teslim ettiler. Belki de sattılar. Bu patronun inşaatında, yani adını bile sonradan öğrendiğimiz Mahmutlar Köyü'nün taş ocağında biz çocuklar da çalışıyorduk. Babam ise sadece alışverişe ve yemek işlerine bakıyordu. Zaten bu benim babam hiç ağır işlerde çalışmadı. Ağır işlerden kaytarmak için hep yanında taşıdığı eski bir Kur'an'ı okudu durdu. Sürekli okuduğu Kur'an bizi sıkıntılardan kurtaramadı. Sadece bir defasında işe yaradı. Nasıl yaradı? Şimdi size onu anlatacağım. Patron bizi çalıştığımız taş ocağının yakınında bir bahçe evine yerleştirmişti. Hepimiz tek odada yatıyorduk. Biz oraya güzün son günlerinde varmıştık. Geceleri havalar soğuk oluyordu. Evde eski çaputlara benzeyen kirli amele yatakları vardı. Bizden önce de başka ameleler yatmıştı. Bizi çok ucuz çalıştırdığından herhalde bizden önceki ameleler işten atılmıştı. Bulunduğumuz yerde su da yoktu. Dolayısıyla çamaşır yıkama imkanı da yoktu. İçme suyumuzu patron haftada bir arabasıyla getiriyordu. Biz orada kirlendik ve bitlendik. Belki de bitler oradaki kirli yataklardan bize geçmişti. Patron bize çok baskı yapıyordu. Biz de bilinmez bir diyarda bize zarar gelmesin diye her gün kan ter içinde nefes nefese çalışıyorduk. Ölümden kurtulduğumuza şükrediyorduk. Ama kazmaların sapı ellerimizin içini kabartmıştı. Ellerimiz su toplamıştı, acıyordu. Güneş batınca istirahate çekiliyorduk. Yanımızda üzüm salkımları, kehribar rengi gibi sararmış bir bağ vardı. Her gün üzümler bize bakıyor, biz de üzümlere. İzmir'in çekirdeksiz, lezzetli üzümlerine bakarken ağzımızdan su akıyordu. Fakat ilk gün babam bizi korkuttu. "Sakın bu üzümlere dokunmayın," diye sıkıca tembihledi. "Birincisi haramdır, öte dünyada yanarsınız," dedi. "İkincisi üzümler eksilirse çevrede bizden başka kimse yok. Bahçe sahibi bizim yediğimizi bilir. Bizi şikayet eder. Jandarmalar gelir. Bura Dersim'den beter olur. Orada kaçacağımız dağları biliyorduk. Bu Ege'nin ovasında hem sarp dağlar yok hem de biz buraları tanımıyoruz. Biz şimdi gurbette bilinmeyen bir diyardayız. Çok dikkatli davranmak, hata yapmamak zorundayız. Yani anlayacağınız, yoğurdu bile üfleyerek yemek zorundayız," dedi. Babamın korkusundan ilk günler bağa kimse yaklaşmadı. Bir gece babam uyurken amcam Hasan'la kafaları palaz bağa girmişler. Yanımızda bulunan ekmek torbaları da üzümlerle doldurup evin arkasına getirmişler. Gece bizi teker teker uyandırıp üzüm yemek için dışarı götürdüler. Ben önce babamın korkusundan yemek istemedim. Öte dünyada yanarız dedim. Amcam bana evladım dedi. Sen babanın dediğine inanma. Eğer Kur'an'da yazılanlar geçerliyse önce bizi parasız çalıştıran, bizim hakkımızı yiyen, bu şartlarda bize hiç acımayan patron yanar. O zengin patron gibiler yanarsa biz de onlarla birlikte yanmaktan zevk alırız. Onlar bize acımıyor, bizi düşünmüyor. Bizim evimize, malımıza, mülkümüze el koydular. Bizi esir gibi birbirine satıyor ve köle gibi çalıştırıyorlar. Bizi zorla ailemizden ayrı tutuyorlar. Annengilin yerini, adresini bile söylemiyorlar. Baban da bağ sahibine acıyor. Korkma yavrum, üzümleri ye dedi. Hem üzümleri biz getirdik, günahı bize aittir, sana bir şey olmaz dedi. Amcam beni ikna etmeye çalışırken diğerleri ağızlarını şaplata şaplata şeker gibi tatlı üzümleri yiyorlardı. Benim ağzımdan su akıyordu. Zaten ben günahtan değil, daha çok babamdan korkuyordum. Günahın ne olduğunu bile anlayamıyordum. Amcam cesaret verince ben de üzümleri yemeye başladım. Kendi kendime, bunlara ne olursa bana da o olur dedim. Biz ilk günler geceleri babamdan gizli yiyorduk. Sonra bazı günler babam alışverişe gidince gündüzleri de bağa dalmaya başladık. Hatta bazen babam oradayken bile ikişer ikişer bağa dalıp içinde kayboluyorduk. Babam farkına varmıyordu. İstediğimiz kadar üzüm yiyip geri geliyorduk. Bu yaban elde böyle korkusuz davranacağımızı, her gün bağdan üzüm yiyeceğimizi düşünemiyordu babam. 2 haftaya yakın bir zaman geçti. Biz 20 kişiyle yiye yiye bağı hemen hemen yarıya indirdik. Bir gün bağın sahibi çıka geldi, bahçesini gezdi, bağırmaya, hakaretler etmeye başladı. Üzümlerin yarısı gitmiş diyordu. Aslında adam haklıydı. Onun geçimi bu üzümlere bağlıydı. Belki de onun tek geliriydi. Fakat köle muamelesi gören bizimkiler de kendilerini haklı görüyordu. bizi ezenlere zarar vermek istiyorlardı. Aslında bizi ezen bu bağın sahibi değildi. Bağ sahibinin konuşmalarını, hakaretlerini duyan babam o an işi çaktı. Beyninde şafaklar attı. Bizim dille ulan deliler dedi. Bu boku siz yediniz. Başımıza bela ördünüz. Öyle bir bela ki sizi ben de kurtaramam. Adam karakola şikayet eder. En geç yarın jandarmalar başımıza dikilir. Biz cevap veremeyiz. Bu bağın yanında sadece biz varız dedi. Adam bize Türkçe küfrediyor. Babam adama bir şey diyemiyor. Babam da bizim dille bize bağırıp kızıyor. Bizim suçlu olduğumuzu bağın sahibi anlamasın diye babam bizim dilimizle bize hakaretler yapıyor. İki taraftan ve iki dilden küfür bombardımanına tutulduk. Ama bize üzümleri getiren amcam Hasan ve Palaz'dan o an çıt çıkmıyor. O iki yiğidin sanki dilleri tutuldu. Bizler şaşırdık kaldık. Ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Bağın sahibi bize bakarak bağıra bağıra binbir hakaret ve küfür ettikten sonra ''Ben size bunun hesabını pahalı ödetirim. Burası Dersim dağları değil. Eşkıyalar, haydutlar, kaçıp kurtulamazsınız.'' dedi ve çıkıp gitti. Karanlık çöktü çökecek gibiydi. Babam önce bağı gezdi. Büyük bağ tarlasının yarısını nasıl yiyip bitirdiğimizi aklı almadı. Palaz'la amcama bağırmaya başladı. Büyüklere bağırarak hakaret ediyor, biz küçükleri ise arada bir tokatlıyor. ''Sen niye bana haber vermedin?'' diye en çok beni tokatlıyordu. Sinirden babamın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bağ yarılandığına göre hepiniz birlikte yediniz, size zehir zıkkım olsun diyordu. O sakin mullah sanki sinir küpüne dönmüştü. Amcamgil üzümleri yediklerini inkar edemediler. Çünkü o bölgede bizden başka kimse yoktu. Suçunu babama itiraf etmek zorunda kalan amcam baskın çıkmak için yüksek bir ses tonuyla ''Onlar bize bin kat fazla zarar verdi. Malımıza mülkümüze el koydular. Bizi burada zorla çalıştırıyorlar. Çocuklarımızın adresini vermiyorlar. Bu vicdansızlar çocuklarımızın ölü veya sağ olduklarını bile bize söylemiyorlar. Sen de dürüstlük peşindesin.'' dedi. Amcam babamın büyüğüydü. Onun doğal bir yapısı vardı. O konuşurken tiyatrocular gibi rol yapamaz, düz konuşurdu. Amcam çok sinirlenince babam üstüne varamazdı. Dersim'in özgür ortamında büyüyen bu dağ adamları hep birbirine benzerler. Çabuk sinirlenir, çabuk parlar ve çabuk sönerler. Belirgin özelliklerinden biri de hataları mutlaka bağıra bağıra saymalarıdır. Sanki yavaş söyleyince hataların anlaşılmayacağını ve kabul edilmeyeceğini sanırlar. Önce kendini kaybeder, bağırarak birbirlerine hakaret ederler. Birkaç saat sonra sinirler yavaş yavaş yatışır, sonra çözüm yollarını düşünürler. Amcam bazı şeyleri saydı ve biraz sakinleşti. Bu kez babam tekrar sesini yükseltmeye başladı. Amcam gelin ta Dersim'den beri yaptıkları tüm hataları, tüm delilikleri birer birer hakaret ede ede ve bağıra bağıra saydı. Sanki Dersim'deki köyümüzdeyiz gibi kalın sesiyle bağırıp duruyordu. Bereket versin ki ıssız bir meradayız. Etrafımızda ev yok, insan yok. Bu bağırışmaları duyan olsa burada birkaç kişinin vurulup öldürüldüğüne inanırdı. Biz çocuklar bu bağırmalara alışkınız. Babam birkaç saat sinirleri tepesinde bağırarak konuştu. Yorulana, sesi iyice kısılana kadar konuştu. Gece yarısına doğru sakinleşti. Bir saat sessiz oldu, o ara bir şeyler yedik. Bir problem çözen profesör gibi uzun uzun derin düşüncelere daldı babam. Bir zaman sonra sakin bir sesle ''Ulan deliler'' dedi. ''Bağın sahibi mutlaka bizi şikayet eder. Yarın jandarmalar veya kaymakam gelebilir. Tedbir almak zorundayız. Bir yetkili memur gelirse siz her şeyden habersiz gibi işinize bakın. Kazma kürek sallayın. Ben onları karşılarım. Sakın başınızı işten kaldırıp bize doğru bakmayın. Onlar sizi çağırmadıkça yerinizden kımıldamayın. Yerinizden ayrılmayın. Bana hakaret etseler bile siz duymamış gibi davranın.'' dedi. Bağırmaktan yorulan, sesi kısılan büyüklerimiz ve onların gürültüsünden kafası şişen, bitkin düşen biz çocuklar gece yarısından sonra bozgun moralle uykuya daldık. Sabah güneşiyle uyandık. Kahvaltı için çay demlendi. Bir şeyler atıştırıp sonra işbaşı yaptık. Bizim için endişeli bir gün başladı. Çünkü bağ sahibinin ne yapacağını, sonucun ne olacağını merak ediyorduk. Öğleye yakın aşağıdan jandarmalar göründü. Babam uzaktan gelenleri görür görmez her zaman yanında taşıdığı, savaşta bile yanından ayırmadığı yıpranmış eski Kur'an'ını açtı. Bir ağacın altına oturdu, sessizce okumaya başladı. Sadece dudakları kımıldıyordu. Biz gözlerimizin altından çaktırmadan hem babama hem gelenlere merakla bakıyorduk. Sinirlerimiz çok gergindi. Temiz giymiş, yakışıklı bir sivil adam at üstünde, jandarmalar ise yaya gelip babamın yanına ulaştılar. Babamın Kur'an okuduğunu görünce rahatsız edip etmemekte tereddüt ettiler. Şaşkın şaşkın baktılar. Öylece dikilip kaldılar. Bu duruma kim olsa şaşırır. Yıllardır gazetelerde aleyhimizde tek yönde haberler yapıldı. Dersimliler ilkeldir, evleri yoktur, çoğu mağarada yaşıyorlar diye yazıldı. Batılılarda cahil, ilkel ve vahşi bir Dersimli imajı yaratıldı. Şimdi karşılarında okur yazar bir adam hem de Kur'an okuyan bir Dersimli'yi görünce şaşıp kalmaları normaldi. Babam hiç istifini bozmadan elindeki Kur'an'ı okumaya devam ediyordu. Tahminen 5 dakika sonra elindeki Kur'an'ı kapadı, onları alçak gönüllü bir ev sahibi gibi karşıladı. Dün olanlardan sanki hiç haberi yokmuş gibi davrandı. Saygılı bir ses tonuyla, ''Hoş geldiniz bayım, hayırdır inşallah?'' dedi. Sivil giyinmiş kravatlı adam, ''Hayır mı şer mi, biraz sonra anlarsınız.'' diye cevap verdi. Sonra bağın sahibi temiz giymiş sivil adamı bağın içine götürdü. Yan tarafımızdaki bağı gezdirerek malum olayı anlattı. Bahçenin sahibi konuşurken sivil giyinen beye hep kaymakam bey diye hitap ediyordu. Kaymakam tekrar babamın yanına geldi ve ona, ''Kur'an'ı elinden düşürmeyen dini bütün hoca, bu üzümler havaya mı uçtu?'' diye sordu. Babam, ''Aman kaymakam bey, birincisi ben Allah'tan korkarım. Bağın bekçisi olmasa bile Allah her zaman her şeyi görüyor. Ben haram yiyemem ve akrabalarıma da yedirmem.'' diye cevap verdi. Aslında söylediği biraz doğruydu. O yemedi ve yedirmedi. Biz ondan habersiz yedik. İkincisi, biz kurşunlardan yeni kurtulduk. Gölgemizden bile korkuyoruz. Gece bu kötü eve kapanıp uyuyoruz. Bu yaban elde gece çıkıp bağa giremeyiz. Zaten tonlarca üzümü biz yemekle bitiremeyiz. Evimizi arayabilirsiniz. Bir delil, bir belirti, bir salkım üzüm bulursanız cezamıza razıyız.'' dedi. Bizim kulübede bir belirti bulunamazdı. Biz tedbirimizi almıştık. Dışkılarımız kontrol edilebilir, içinde üzüm tanesinin kabukları bulunabilir diye onları bile uzaklarda toprağa gömmüştük. Babam iki elini göğe doğru açtı. ''Allah insanı kuru iftiradan korusun.'' Bağ sahibine döndü. ''İftira etme, öbür dünyada kaymakam bey de seni kurtaramaz. Koskoca bağ yemekle biter mi? Biz uyurken buranın yerlileri bağı talan edip satmışlardır. Bizim buradan ayrılmamız yasak. Zaten biz çarşı pazarı da bilmeyiz ki götürüp üzümleri satalım.'' dedi. ''Özellikle biz çocuklar jandarmaların Dersim'de neler yaptıklarını bildiğimiz için o ana korkudan tir tir titriyorduk. Adamın üzümlerini yediğimize 1000 pişman olmuştuk. Ama artık iş işten geçmişti. Her şeyden habersizmiş gibi bir yandan işimize devam ediyorduk. Bir yandan da konuşmaları duymak için kazmaları yumuşak topraklı yerlere yavaşça vuruyorduk.'' Kaymakam bağ sahibine döndü. ''Bak amca, gören yok, şahidin yok. Kur'an-ı Kerim'i yanından ayırmayan bu hocanın harman malı yiyeceğine inanamıyorum. Bunlar en çok bir sepet üzüm yiyebilir. Senin bağın yarısı gitmiş. Gece karanlıkta başkaları satmak için toplamış olabilir. Bunların şehre gitmesi yasaktır, şahidin de yok. Bir şey yapamayız. Mahkemeye versen ispatlayamazsın, suçlu duruma düşersin.'' dedi. Kaymakam beyden bu sözleri duyan bağ sahibi beddua ede ede oradan ayrıldı. Biz olup bitenleri gözaltından seyrediyoruz. Köylü gidince belayı atlattığımıza inandık, kıs kıs gülmeye başladık. Üzümleri bağdan toplayan palaz bize kızdı. ''Bu yaşlı köylünün bedduaları bize zarar verebilir.'' dedi. Bağın sahibi oradan ayrıldıktan sonra kaymakam bey babamı kenara çekti. Nasihat eder gibi bir şeyler söyledi. Bizim çalıştığımız tarafa kimse gelmedi, bize bir soru sorulmadı. Daha sonra kaymakam bey jandarmaları alıp şehrin yoluna koyuldu. Onlar gittikten sonra akşama kadar babam yanımıza gelmedi. Küs gibi bizden uzak oturdu. Akşam yemeğinde büyükler babamın gönlünü almaya başladılar. Hepsi kaymakamın babamı kenara çekip gizli konuştuğu zaman ne dediğini merak ediyordu. Babam bunu bize söylemedi. Sadece annemlere ulaşmak için kaymakamdan yardım istediğini söyledi. Yıllarca ısrar ettik. Kaymakamın babama o gün ne söylediğini bir türlü öğrenemedik. ''Çok merak ediyorum. Belki bu sırrı bugün bize anlatır.'' dedi Aydın. O anda orada bulunan bütün gözler Mulla Hüseyin'e döndü. Mulla Hüseyin bu bakışları kıramadı ve yıllarca çok önemli bir sırmış gibi sakladığı ikili konuşmayı açıklamaya başladı. Kaymakam bey beni kenara çekince kimsenin duyamayacağı kısık bir sesle aynen şunları söyledi. ''Bak hocam,'' dedi, ''bugün buraya gelmek benim görevim değildi. Ben şu anda Bursa cezaevinde yatan Nazım Hikmet'in hayranıyım. Onun tüm şiirlerini okudum. Onun düşünceleri, onun yoksullara ait şiirleri beni çok etkiledi. Sizleri burada köle gibi çalıştırdıklarını duyduğum ve durumunuzu merak ettiğim için buraya geldim. Söylenenlere inanmadım, sizi bizzat görmek istedim. Sizlere şu anda köle muamelesi yapıyorlar, kanunları çiğniyorlar. Size reva görülenler cumhuriyetle bağdaşmıyor. Fakat bu fakir köylünün bağını siz talan ettiniz. Kur'an okuyarak yaptığın numara fena değildi. Ama benim bu numarayı yuttuğumu sanma. Bir daha başkalarının malına zarar vermeyin. Bir zalim yöneticiye rastlarsınız, kimse sizi kurtaramaz. Sakın bir daha hata yapmayın. Ben sizin ailelerinizin adreslerini bulmaya ve sizi bu kölece yaşamdan, bu patronun elinden kurtarmaya çalışacağım, dedi. Ben Kaymakam Bey'in sözlerine karşı hemen gevşedim. Olayın iç yüzünü olduğu gibi kaymakama anlattım. Bağa benden gizli girdiklerini, çok sinirlendiğimi, bir daha böyle bir şey olmayacağını kendisine söyledim. Burada aylardır zorla tutulduğumuzu, bir an önce ailelerimize kavuşmak istediğimizi, onun da biraz haberdar olduğu konuları kendisine genişçe anlattım. Kaymakam Bey bize yardımcı olacağına dair şeref sözü verdi ve gitti. Bir daha bu kaymakamı göremedik, sonradan uzak yere tayin edildiğini duyduk. Musa ortaya sordu. Ne bıra bıra, no Nazım Hikmet Kamo, kim? Mulla Hüseyin, onu ben de çok merak ettim. Ancak ta yıllarca sonra bizim köye ilk gelen öğretmene sorup öğrenebildim. O zamanlar şiirler yazdığı için 12 sene ceza verilen ve Bursa cezaevine atılan meşhur bir komünistmiş diye cevapladı. Orada oturanlara karşı tekrar kendini savunma hissine kapıldı Mulla Hüseyin. Gerçekten de bu üzüm hırsızlığından haberim yoktu. Kaymakam iyi niyetli olmasaydı hepimizi mahkemeye verip perişan edebilirdi. Cezaevine girebilirdik. Karakola çekip hepimize dayak atabilirlerdi. Zaten o zamanlar bize sahip çıkan bir Allah'ın kulu bulunmazdı. Ben bu bizim delilerin elinden neler çektim neler, anlatmakla bitiremem. O belalı olayı da iyi niyetli bir kaymakamın sayesinde atlattık. Ama o birkaç saatlik sıkıntı beni mahvetti. Şu anda bile anlatırken ruhum daralıyor. O gün bizimkiler de çok üzüldüler ve korktular ve bir daha o bağa hiç yaklaşmadılar. Geri kalan üzümlere dokunmadılar. Güzün bağ bozumunda bu köylü bizden özür diledi. Bize iftira attığına ve günah işlediğine inandığı için çok üzüldü. Biz güzü, kışı ve ilkbaharı taş ocağında çalışarak o küçük evde pislikler içinde geçirdik. Tekrar sıcaklar bastı. Yaz geldi, yaklaşık bir yıl geçti. Hala bizler bu taş ocağında istemeye istemeye ve köle gibi zorla çalıştırılıyorduk. Ücrete hiç itiraz hakkı olmayan, boğaz tokluğuna çalışan ucuz köleler bulmuştu patron. Zalim bize hiç acımıyordu. Dünya ile ilişkimizi kesmişti. Oradan ayrılmamıza izin vermiyordu. İçlerinde okuma yazma bilen tek kişi bendim. Kasabaya alışveriş için inen tek kişi de bendim. Patron en çok bana baskı yapıyor, beni korkutuyordu. Buna rağmen ben her ay patrondan gizli Elaziz Valiliğine dilekçeler yazıyordum. Eğer sürgün edilen ailelerimiz hayatta ise adreslerini bize bildirin diyordum. Hiç cevap gelmiyordu. Bu bizim deli Palaz ile Hasan bana sitem etmeye başladılar. Sen ya hiç dilekçe yazmıyorsun, bizi kandırıyorsun ya da yanlış yazıyorsun. Bir düzineden fazla dilekçe veya mektup yazdın. Hiç cevap gelmedi. Biz çocuklarımızın daha ölümü sağ mı olduğunu bile bir öğrenemedik. Sen ne biçim okur yazarsın? Sen beceriksizin birisin. Bir de bize karşı okur yazar geçiniyorsun gibi iğneleyici laflarla beni hafife almaya başladılar. Akrabalar arasında var olan saygınlığım sarsılmaya başladı. Benim için artık saygınlık da önemli değildi. O zamanlar bizden başka tüm sürgün edilenler çocuklarına ulaşmıştı. Herhalde bizimkiler öldürüldüğü için kimse bize cevap vermiyor diye düşünüyordum ve çok üzülüyordum. Ama bu üzüntümü diğerlerine sezdirmek istemiyordum. Derdimi kimseyle paylaşmak istemiyordum. Bu durum beni sinirli, sert ve kırıcı bir kişi haline getirdi. Sonradan öğrendik. Meğer ki çıkarcı müteahhit küçük kasabanın posta memuruna beni göstermiş, beni tanıtmış. Benim Elaziz Valiliğine göndermek için postaneye verdiğim mektuplar yırtılıp çöpe atılıyormuş. Yani suç bende ve benim yazdıklarımda değilmiş. Fakat doğruyu söylemek gerekirse o kötü şartlardan bizi Palaz kurtardı. Palaz inanılmaz bir işi başardı, bizi sevindirdi. Okuma yazma bilmeyen Palaz, bizden gizli taş ocağına yakın bir bahçesi olan bir okur yazar köylü ile dostça ilişkiler kurmuş. Dostluğu biraz ilerletince kendi halini, tüm gizli sırlarını ayrıntılara kadar bu köylüye bildirmiş. Karısı ve çocuklarını çok özlediğini ama adreslerini bulamadığını, ölü mü sağ mı olduklarını bile bilmediğini, gözyaşları dökerek bu köylüye anlatmış. Sen bana ailemi bulmam için bir mektup yazarsan, ben senin bizim yanımızdaki bahçene göz kulak olurum, bir kuş bile kondurmam demiş. Bizim içimizde bir okur yazar hoca var. O her ay dilekçe yazıp gönderiyor ama hata yapıyor. Bu işi beceremiyor diye onun yanında beni de küçümsemiş. Oysa biz başımıza gelenleri yabancı diyarda kimseye anlatmamayı aramızda kararlaştırmıştık. Derdimizi kimseye açamıyorduk. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyorduk. Başımıza gelenleri bir sır gibi saklıyorduk. Çevreden çekiniyorduk. Batılılardan Dersimli olduğumuzu bile gizliyorduk. Memleketimizi soranlara başka şehirlerin ismini veriyorduk. Çünkü radyo ve gazeteler hep tek yanlı aleyhte haber yapıyordu. Dersimliler tüm Türkiye halkını ilkel, vahşi, haydut ve acımasız yaratıklar olarak tanıtılmıştı. Bize karşı düşmanlık ve ön yargı tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Düşmanlığın yüksek ve çok yaygın olduğu böyle bir ortamda bizim deli palaz, bahçesi bizim yanımızda olan güven duyduğu bu köylüye bütün sırlarını açmış ve dertlerini dökmüş. Başımızdan geçen tekmil olayları safça ona anlatmış. Zaten palaz saflığından dolayı hep böyle hatalar yapardı. Dağda saklanırken de bizden habersiz eski tanışı Fazlı'yı ziyaret etmişti. Ölümden zor kurtulmuştu. Ama onun saflığı, dürüstlüğü bazen iyi sonuçlar verirdi. Bu uyanık köylü Dersim'deki adresimizi not etmiş. Palaz'ın adına Elaziz Valiliğine mektup yazıp sürgün listelerinden çocuklarının sürüldüğü adresi istemiş. Mektubun üstüne ise postacılar rahatça bulsun diye kendi adresini yazmış. Ve Elaziz'den iki hafta içinde Palaz'ın ailesinin Bursa'nın Karacabey kasabasına sürüldüğüne dair bu köylünün evine cevap gelmiş. Köylü Elaziz'den cevap alınca bu kez de tam emin olmak için Palaz'ın adıyla Karacabey kaymakamlığına dilekçe yazıp çocukların adresini sormuş. Ama yine adres olarak kendi evinin adresini verdiği için kaymakamlığın yazdığı cevapla yine bu köylünün adresine gelmiş. Karacabey kaymakamı kendi bölgesindeki köylere gelen parçalanmış ailelerin tüm sürgünlerin isim listesini de göndermiş. Bu köylünün bizim adımıza yazdığı mektuplardan, yazışmalardan ve ona gelen resmi yazılardan bizim hiç haberimiz yoktu. Bir gün köylü bizim fakirhaneye, bağ evine geldi. Rumlar gibi Türkçe konuşan bu köylü, "Bre, size büyük bir müjdem var," dedi. Biz aramızda samimiyet olmayan bu yabancı adam bize acaba neyin müjdesini verebilir diye ona kuşkuyla, hayretle ve şaşkın şaşkın bakarken, "Palaz, bu köylü benim iyi dostumdur, onu iyi tanıyorum," dedi. Köylü de, "Bre, ben sizin ailelerin adreslerini öğrendim ama müjdemi isterim," dedi ve kendine gelen mektupları önümüze koydu. Az önceki kuşkulu bakışlarımız heyecana döndü. Ben mektupların hepsini tek tek okudum. Bizimkiler heyecan içinde pür dikkat benden cevap bekliyorlardı. Gerçekten de bizim sülalenin hepsi Karacabey kasabasının değişik köylerine sürülmüştü. Karacabey kaymakamının gönderdiği listelerde de büyük küçük tüm akraba ve tanışların isimleri vardı. Listedeki tüm isimlerin doğru olması bizi ümitlendirdi. Çünkü bu köylü sürgündeki akrabalarımızın isimlerini bilmiyordu. O an özlem duygularımız kabardı. Ailelerimize ulaşacağımıza inanmaya başladık. Az değil, aradan tam 4 mevsim geçmişti ve biz ilk defa çocuklarımızın hayatta olduğunu duyuyorduk. Kulaklarımıza inanamıyorduk, bunu bir rüya sanıyorduk. O an hepimiz çok duygulandık, gözlerimize sevinç gözyaşları doldu, yüzlerimizi buluşma sevinci kapladı. Çok uzun süren bu hasret ve özleme son verme hayalleri kurmaya koyulduk. Haber getiren köylüye o fakir halimize rağmen bahşiş vermeye, para vermeye kalkıştık. Bize mektupları getiren yardımsever köylü, "Hep üzüntüler halinde, kara yaslar içinde gördüğüm sizleri, bugün ilk defa böyle sevinçler içinde görmem benim için dünyanın en büyük zevki, en büyük hediyesidir," deyip bahşiş almadı. "Ben de çok kötü ve kara günler yaşadım. Bağıma her geldiğimde sizin acınızı, sizin üzüntünüzü yüzlerinizden anlıyordum. Ben şu anda size yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyorum," dedi. Dersim için çıkarılan özel kanunlardan haberi olmayan yanımızdaki küçük çocuklarımız hemen umutlanmaya, anne kokusunu hatırlamaya başladılar. "Yarın annemize gideriz," diye sevinçler içinde bağırıştılar. Ben saf ve temiz yürekli çocuklara annengilin adreslerini öğrendik ama daha önümüzde çok zorluklar var," dedim. Ulaşmamız uzun sürebilirdi. Fazla umutlanıp sonra hüsrana uğramasınlar diye çocuklara doğruları anlatmak istedim. Gerçeği söylemek gerekirse o akşam büyükler de küçükler, çocuklar gibi heyecanlıydılar. Hepimiz canlanmıştık. Bir kuş gibi uçup çocuklarımıza ulaşmak istiyorduk. Ama Tunceli için çıkarılan özel kanun, geçit vermeyen yüksek karlı dağlar gibi yolumuzu kesiyordu. Çünkü bu özel kanuna göre sürülen Dersimliler, muhtarın ve kaymakamın izni olmadan iskan edildiği bölgeden ayrılamıyordu. Bize toprak verilmemişti, iskan edilmemişti. Bizim grubu engelleyen sadece kanunlar, makamlar veya muhtar değildi. Bunlar yetkilerini patrona devretmişti. Belki de bu patrondan rüşvet alıyorlardı. Çünkü demin de dediğim gibi sağ kalan tüm diğer sürgünler 2-3 ay içinde çocuklarına ulaşmıştı. Sadece biz bir zalim patronun eline düşmüştük. Aslında yolumuzu tıkayan kanunların emrettiği izin belgesi değildi. Yolumuzu tıkayan, kanun tanımayan insafsız bir zihniyetti. Tüm bu zorluklara rağmen diğer canlarımızın, eşimizin, çocuklarımızın sağ olduklarını ve adreslerini öğrenebilmiştik. Artık aramızdaki uçurumlara bir umut köprüsü kurulmuştu. Ben ailelerimizin adreslerini alınca o gece Kur'an'ı hatmeder gibi döne döne bu adresleri okudum ve ezberledim. Bir kaza bela olur, belki adresler kaybolur korkusuyla onları beynime kazıdım. İkinci gün sabah erkenden elimdeki isim listeleriyle patronun yanına vardım. Karacabey kaymakamı ailelerimizin adreslerini bize gönderdi. Bugün ayrılıp gideceğiz dedim. Patron, yo öyle kolay değil. Bizim kaymakam beyden ve muhtardan izin çıkmadan yerinizi terk edemezsiniz. Belki adresler yanlıştır, önce ben bir araştırayım dedi. Ben yanlış da olsa zararı bize olacak. Biz çocuklarımıza ulaşmak için her çileye katlanmaya hazırız. Yanlış yere gidersek ailelerimizi göremezsek biz hüsrana uğrarız. Sizi ilgilendirmez. Artık çalışmak istemiyoruz. Bir an önce evlatlarımıza ulaşmak istiyoruz diye cevap verdim. Zalim patron beni dinlemedi, yanından kovdu. Ama çocukların adresleri hem de Karacabey kaymakamının imzasıyla elime geçtiği için artık kimseden korkmuyorum. Ölüm pahasına da olsa çocuklarıma ulaşmak istiyorum. Köle gibi çalıştırmak için bize oyun oynadığının farkına vardım. Patrona karşı hırsım ve kinim bir kat daha arttı. Bize iyi davranan kaymakam bey buradan sürülmeseydi işimiz bir günde hallolurdu. 35. ayrımın sonu. Sayfa 351.